Ayrım 9 sayfa 63. Doğru değil diyorum, yanlış demiyorum. Ne farkı var doğru değil ile yanlış arasında? Doğru, gülüyor. Şunu şey yapmanızı, çok acele bir karar alıyorsunuz değil mi? Acele. Acele mi bu karar? 2 gün içinde kararname. Yeni darbe endişesi. Başbakan Binali Yıldırım diyor ki, tehlike geçmiş değil, diyor. Adım atmamız gerek. Hızlı adım atmamız gerek. Tamam, çok güzel, soruyorum. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emir komuta zinciri içerisinde veya bir junta, ama bağımsız bir junta tarafından darbe yapılacağı endişesini mi taşıyorsunuz yarın? Evet diyorsunuz, yaptınız, doğru. Cemaatçilerin hala var olduğu söyleniyor. Cemaatçilerin elenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yapısını alt üst etmenin ne gereği var? Tedavi konusunu konuştuk. Ama eğer sizin yarın bir emir komuta ya da emir komuta değil de junta, bağımsız bir junta, bir darbe yapılacağı endişesini taşıyorsanız bu aciliyetinizi kabul ederim. Var mı böyle bir aciliyet? Yarın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir darbe yapılması endişesini taşıyorsunuz? Söylesinler, evet. Ha, o zaman tamam, diyelim ki ne tedbir alacaksanız alın. Veya junta, ama bağımsız bir junta karşı darbe ihtimali varsa, yetkililerin böyle bir açıklaması yok. Niye varmış gibi yapıyorsunuz? Niye acele ediyorsunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanması söz konusuysa, o zaman aciliyet yoksa, tehdit yoksa, getirin bunu doğal yolla, getirin TBMM'ye tartışın. Normal bir yasama şekliyle, yasal prosedürü takip ederek bu düzenlemelerin bazısını yaparsınız, yapmazsınız. Ama aciliyeti olan şey şu, bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki cemaat yapılanmasının kalıntıları var. Bunların tehdidi devam ediyor. Bana yapılan açıklamalardan benim anladığım bu. Bu nasıl temizlenir? Buna bir şey yapılmayacak mı? Sayın Hakan, bu yapılanmanın bununla hiç ilgisini görmüyorum. Sizin elinizde var mı listeler? Var mı? Verdiniz mi askeriye? Askeriye direniyor mu? Ben bunları atmam mı, diyor. Nedir yani? Kuvvet komutanı siz Milli Savunma Bakanı'na bağladığınız zaman kuvvet komutanı kendi komutasındaki cemaatçilerin atılmasına evet diyecek de genelkurmaya bağlıysa hayır mı diyecek yani? Bana cevap verin o zaman. Böyle bir mantık nasıl olur şimdi? Sorun cemaatin temizlenmesi ise, cemaatin temizlenmesine siz somut isimleri veriyorsanız Türk Silahlı Kuvvetleri bu mevcut emir komuta yapısına buna karşı mı çıkıyor? Hayır mı diyor? Hayır derse emekli edersiniz. Bu yapılanmayı değiştirince örneğin bir kuvvet komutanı genelkurmay başkanına bağlı hayır diyecek, Milli Savunma Bakanı'na bağlanınca evet mi diyecek? Peki o zaman tek tek gidelim. Ne sakıncası var? One minute çekeyim ben de. Parantez içinde gülüyor. Şunu anlaşalım. Aciliyetine. Bakın, eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelecek klasik bir darbe endişesi taşıyorsanız bu tartışılabilir. Haklı da görülebilir. Hayır, ben cemaati temizleyeceğim diye düşünüyorsunuz, bu yapılanmanın ilgisi yok. Asker sivil ilişkileri. Hem cemaati temizleyeceğim hem de sivil asker ilişkilerini sil baştan düzenleyeceğim. Bunu diyorlar. Tamam. Bu başka bir nokta işte. Ben de bunların biçimsel olarak çok acele, çok yanlış olduğunu söyleyeyim. Şöyle ifade edeyim ki halk daha somut anlasın. Hastaneleri Sağlık Bakanı'na bağlıyorsunuz. E peki, Sağlık Bakanı'na bağladığınız zaman askeri hastanedeki cemaatçiler kolay mı temizlenecek? Genelkurmay bağlı olduğu zaman temizlenmeyecek mi? Sağlık Bakanlığı içinde de cemaatçiler var. Ne diyorsunuz siz? Yani bana bunu izah edemezsiniz. Bu yapılanma silahlı kuvvetler içindeki cemaatçilerin temizlenmesi için yapılıyor derseniz ben buna güler geçerim. Kusura bakmayın. Bunda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şurada hemfikir miyiz peki? Ben de size soruyorum. Asker sivil ilişkilerinin radikal biçimde yeniden ele alınması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Genelkurmay Başkanlığı'nın komuta kademesinde ortaya çıkan bu zaafların giderilmesi açısından radikal bir düzenlemeye tabi tutulması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Acele edilmesi, doğru adımlar atılması ayrı bir tartışma, ama bir gereklilik var mı? Bana soruyorsunuz. Yanlış tedavi uygulanıyor. Size soruyorum. Ben mevcut yapıda bir gerek duymuyorum. Kişisel olarak mevcut yapıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değiştirilmesine bir ihtiyaç duymuyorum. Evet, duymuyorum. Ama askerliğin sivillere bağlı, sivillerin emrinde olması gerekmez mi? Tam demokraside olduğu gibi. Neyi kastediyorsunuz siz? Bir dakika, bana şimdi deyin ki şu konuda silahlı kuvvetler sivil kuvvetlerin siyasi otoritenin kontrolünde değil. Örnek verin. Mesela bakın, Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün yaptığı açıklamalardan size örnek vereceğim. Diyor ki, Milli Savunma Bakanı vesayet altında bir özel kalemini bile alamayan bakandan bütün personelini alan bakana geldik. Diyor ki, Milli Savunma Bakanı özel kalemini bile alamıyor. Orada sanki bir temsili görev yapıyor, bakanlık filan yapmıyor. Başbakan söylüyor bunu. Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklama. Mesela bunun değişmesi gerekmiyor mu? Ben de eski bir genelkurmay başkanı olarak söylüyorum. Bu mesleğe 50 yıl hizmet veren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik kademelerinde görev yapan birisi olarak söylüyorum. Ben genelkurmay 2. başkanı, kara kuvvetleri komutanı ve genelkurmay başkanı olarak Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'le beraber çalıştım. Vecdi Gönül'e hep söylediğim şuydu. Milli Savunma Bakanlığı organize olmalı, güçlenmeli. Biz söyledik, kendisine de sorabilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapılanması değişmeli. Yapmıyorlar mı şu anda? Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi içindeki yapılanması elbette gelişmeli. Bakanlığın bütün daire başkanlığında general olmalı. Bazı daire başkanlığında general, bazı daire başkanlığında da sivil olacak. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın karargahının büyük oranda asker olmaması lazım. Biz bu dönemin Milli Savunma Bakanı ile görüştük. İsteriz ki biz güçlü bir savunma bakanlığı olsun. Mevcut kanun, eski görev ve yetkiler çerçevesinde konuşuyorum. Hakikaten Milli Savunma Bakanlığı'nın güçlenmesini biz her zaman destekledik. Bunda bir sorun yok. Peki o zaman ben size tek tek sorabilir miyim? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasının nesi yanlış? Oraya gelmeden evvel şu konuyu açmamız lazım. Önüne gelen bunu argüman olarak öne sürüyor. Hangisini? Söyleyeceğim. Efendim, siyasi iradenin Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde denetimi yok. Sivil asker ilişkisinde doğru bilinen yanlışlar. Var mı? Olmaz olur mu ya, yapmayın. Yani bunu bir açıklayalım o zaman. Buyurun açıklayın. Yani siyasi iktidar istediği oranda, istediği biçimde genelkurmayı denetleyebiliyor mu? Denetlemeden kastınız ne? Yani her türlü denetime açık mı Türk Silahlı Kuvvetleri? Emir verme hakkı var mı siyasi iktidar? Eyvahlar olsun. İşte sorunumuz bu. Şimdi Türkiye'de sivil asker ilişkisine hakikaten bazıları bilmiyor, hoş görür. Bazıları biliyor, bilmezlikten geliyor. Şimdi bunu anlatmamız lazım. Bu önemli bir konu. Çok çarpıtılıyor. Anlatmanız için soruyorum zaten. Şimdi soralım. Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı kime karşı sorumludur? Başbakanı. Başbakanı sorumludur. Çünkü biliyorsunuz anayasa 117. madde der ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazırlanmasından, Türkiye'nin güvenliğinden TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Genelkurmay Başkanı, Başbakan'a karşı sorumludur. Bağlılık ayrı bir konu. İdari mevzuatla ilgili. Onun detayına girmeyelim. Bu ne demektir biliyor musunuz? Başbakan Silahlı Kuvvetleri her türlü emir ve direktif verir. Bir dakika, araya girebilir miyim? Başbakan Genelkurmay Başkanı'nı atlayıp Kara Kuvvetleri Komutanı emir ve direktif verebilir mi? Dün geçerli olan yasaya göre veremez. Olmaz. Bu emir komuta birliğine aykırı. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Mevcut yapılanma da olmaz. Ama bugün çıkan kanun hükmünde, kararnamede bu da var. Bunun ne sakıncası var? Başbakanın Kara Kuvvetleri Komutanı'na niye emir vermesi? Niye ihtiyaç duyuyor? Yani Genelkurmay Başkanı'na söylerse Genelkurmay Başkanı dinlemeyecek mi Başbakanı? Böyle şey olur mu ya? Genelkurmay Başkanı'na bir konuda direktif verecek, Genelkurmay Başkanı da dinlemeyecek. Burada kritik olan şu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı aynı noktada ise ertesi günü bir saat sonra o Genelkurmay Başkanı'nı görevden alırsınız. Hiç tereddütsüz. Eskiden Cumhurbaşkanlığı ayrıydı. Bu sıkıntılar oluyordu. Ama şimdi Başbakan ve Cumhurbaşkanı aynı noktada mı? Aynı. Bugün için aynı noktada ama olabilir, o ayrı konu. Ertesi gün alabilirsiniz. Şimdi bakın, şimdi şuradan girelim. Bu önemli bir konu yalnız. Kritik bir konu. Bunu Türk toplumu doğru almaz. Şimdi bir devletin güvenlik politikası dediğinizde ilk önce karşımıza ne çıkar? Milli Siyaset Belgesi. Milli Siyaset Belgesi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve genelkurmay başkanının katılımıyla hazırlanır. Milli Güvenlik Kurulu'na gelir, burada görüşülür. Milli Güvenlik Kurulu uygun gördükten sonra bunu tavsiye olarak Bakanlar Kurulu'na gönderir. Bakanlar Kurulu da buna uymak mecburiyetinde değildir. Değiştirir, uygular. Yani Milli Güvenlik Kurulu, Milli Siyaset Belgesi, Bakanlar Kurulu kararıdır. Bu neyi çizer? Türkiye'nin güvenliği ile ilgili ana politikaları çizer. Tehditleri çizer, riskleri çizer. Bunu niye anlatıyorsunuz? Niye anlatıyorum? Siyasi otoritenin işin zincirinde ana noktasında olduğunu anlatıyorum. Milli Siyaset Belgesi. Tehdidi Bakanlar Kurulu belirler. İmzayı sonucu o atıyor. Yani Milli Siyaset Belgesi'ne Bakanlar Kurulu onaylıyor. Genelkurmay Başkanı onaylamıyor ki. Bu var. Şimdi siz Milli Siyaset Belgesi'nden hareket ederek genelkurmay olarak ne yaparsınız biliyor musunuz? Stratejik hedef planı hazırlarsınız. 2 yılda bir revize edersiniz. Stratejik hedef planı ne demek biliyor musunuz? Benim 100 tankım 500 tane şu olacak, şunu alacağım bilmem ne olacak. Ama hepsi Milli Siyaset Belgesi'ne dayalı. Milli Siyaset Belgesi'ne dayalı. 100 bin askerim olacak, bilmem ne olacak. Peki bu stratejik hedef planı ile ilgili hazırladığınız doküman nereye gidiyor? Bakanlar Kurulu'na gidiyor. O da mı? Evet ya, elbette. Bakanlar Kurulu'na gidiyor. Yani silahlı kuvvetlerin mevcudu ne olacak? Hangi silah sistemleri ne olacak? Bunların hepsi Bakanlar Kurulu'na gidiyor. Bakanlar Kurulu'nun onayından geçiyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılanmasında siyasi irade elbette söz sahibi. Bunun tartışılacak hiçbir noktası yok. Şimdi personel konularına gelelim. Terfi ve tayinlere gelelim. Terfiler, astsubay terfileri nereden geçiyor biliyor musunuz? Kimin onayından geçer? Kimin onayından geçer? Milli Savunma Bakanı'nın. Subay terfileri Cumhurbaşkanı'na kadar gidiyor. Generallerden filan değil. Subay, astsubay terfilerinden bahsediyorum. Adamın defosu vesaire varsa Milli Savunma Bakanı imzalamadığı takdirde bitti. Subay terfileri nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı'na kadar gidiyor. Oradan onay alıyorsunuz. En son onayı o mu veriyor? Tabii kararnameyle gidiyor. Generaller zaten aynı şekilde. Subay ve astsubay tayinlerini kuvvet komutanlıkları yapar. Milli Savunma Bakanı'nın yapması gerekmez mi? Hayır. Mevcut yasa tayinleri kuvvet komutanlarına bırakılmış. Ama terfilerde siyasi otoritenin tam yetkisi var. Gelelim general terfilerine. General terfileri Yüksek Askeri Şura'da görüşülüyor. Orada karar alıyorsunuz. Şunlar şunlar terfi edecek. Ama Yüksek Askeri Şura'da alınan terfi kararlarının uygulamaya gitmesi için üçlü kararname ile onaylanması lazım. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı. Örneğin 2010'da Yüksek Askeri Şura'da 3 kişinin terfi kararı alındı ama siyasi irade onaylamadı. Üçlü kararnameyi çıkartmadı. Burada da siyasi iradenin önemini ortaya koymuyor muyuz? Türkiye'de Genelkurmay Başkanı olması beklenilip de atanmayanlar olmadı mı? Oldu siyasi iktidar tarafından. Mesela hatırladınız. Siz hatırlatın, yakın tarihten mi? Yakın tarihten bahsediyorum. Rahmetli Necip Torumtay Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olması. Necdet Özsoy'un, o da rahmetli oldu. İkisini de saygıyla anıyorum. Yani siyasi iktidar isterse Genelkurmay Başkanı'nı da atamaz. Gayet tabii atamaz. Genelkurmay Başkanı atamadığı gibi ertesi günde Cumhurbaşkanı, siz diyorsunuz ki siyasi iktidar zaten Genelkurmay'a hakim. Genelkurmay üzerinde her türlü tedbiri alabilir. Onu diyorsunuz değil mi bu verdiğiniz örneklerle? Bir odada çalışan subayı denetleyecek hali yok tabii. Ama genel çizgileriyle, şimdi bakın bunlar tam olarak anlaşılmıyor. Yani hep çıkıp diyorlar ki siyasi iradenin silahlı kuvvetler üzerinde etkisi yok. Ya bu nedir? Var diyorsunuz. Son örnekte söyleyin. Tabii yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılması için meclisin karar vermesi lazım. Meclis karar verdikten sonra da hükümet direktif verecek. Hükümet direktifi almadan silahlı kuvvetler planlama yapamaz. Hükümet verecektir bütün her şeyi. Siyasi sorumluluk çünkü madde 117'ye göre Bakanlar Kurulu'na verilmiş. Efendim mali denetim yok. Ya gülüyorum ben buna. Biraz okusunlar insanlar, anlasınlar. Bir dakika, siz askerliği nerede yaptınız? Beni mi soruyorsunuz? Evet, pardon, özür dilerim. Mesela askerde kantinler vardır. Her kışlada. Kantinler bugün Sayıştay denetimine açık, siz biliyor musunuz? Bilin ama lütfen ya. Bugün silahlı kuvvetlerdeki kantinleri, dağ başındaki kantini bile Sayıştay denetliyor. Daha önceki yasalarda silahlı kuvvetlerin gizli projeleri Sayıştay denetlemesine açık değildi. Değiştirildi bu yasa. Yani şu anda Sayıştay'ın silahlı kuvvetlerde mali denetim yapamadığı hiçbir alan yoktur. Projeleri Bakanlar Kurulu onaylıyor. Politikayı milli siyaset belgesi, stratejik hedef planına doğru yaparsanız ortaya çiziyorsunuz. Terfilerde söz sahibisiniz. Genelkurmay Başkanı şunu Kara Kuvvetleri Komutanı olarak getirir, siz kabul etmezsiniz. Burada anlaştık mı? Siz diyorsunuz ki siyasi iktidar denetimi yapıyor zaten. Tek tek yeniden yapılanma çalışmalarına geçelim. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasının ne sakıncası var? Peki, şimdi bir kere insanlara şunu hatırlatalım. Çünkü bunları bilmezlerse inanın konuyu anlayamazlar. Ben de şu anda yapılanları tam olarak anlamakta zorlanıyorum. Bazı temel şeyleri bilmezseniz hiç anlamazsınız bu olayı. Müsaade edin bunlara bir değinelim. Şimdi bir kere Anayasa 117. madde var. Anayasa 117. madde ne diyor? Başkomutanlık TBMM'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Temsil altını çizelim önemli. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Altını çizelim. Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. Genelkurmay Başkanı başbakana karşı sorumludur. Anayasa bunu diyor. Ayrım sonu sayfa 69.